افتاری ve insan.
Dinle evlat, sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni, ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için yürüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programından hepinize iyi akşamlar. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Teknik yapımda Muhittin Sami Aygüngöl sesimizi size ulaştırıyor ve ben Deniz Fehim Harmanşa programı sunuyorum. Programımız malum haftada bir yayınlanıyor. Programıma katılabilmek için ben size e-mail adreslerimizi hatırlatmak istiyorum. Birincisi tgrtfm@tgrt-fm.com.tr tgrtfm@tgrt-fm.com.tr. Diğeri ahmet@ahmetsimsirgil.com ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim.
Biraz üşütmüştünüz sanırım.
Evet, Edirne yolculuğumuz oldu.
Evet.
O sebeple biraz rahatsızlandık ama evet. İyiyiz elhamdülillah.
Tekrar TGRT geçmiş FM olsun.
Dinleyicileriyle buluşmaktan da memnuniyet evet. Duyuyoruz.
Biz de sizlerle buluşmaktan memnuniyet duyuyoruz.
Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Biz teşekkür ederiz. Hocam geçen hafta malum 31 Mart vakası tarihimizde önemli bir yer teşkil ediyor. Bununla ilgili kısa bir girizgah yapmak istiyorum. Malum 31 Mart vakası Sultan Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesinin yıl dönümüydü. Bu konu dolayısıyla çok tartışıldı. Basınımızda da özellikle. Biz de bazı sualler aldık e-mail adreslerimize. Hatta basında takip ettiğimiz kadarıyla bazı yazarlar bizim bu vatanı neredeyse Enver Paşa'ya borçlu olduğumuzu yazdılar. Özellikle ima ettiler.
Evet.
Hatta 2. Abdülhamit Han zamanında toprak kayıplarından da bahsedildi, yazıldı. Şimdi bununla ilgili Abdülhamit Han zamanında toprak kayıpları oldu mu diye başlamak istiyoruz.
Evet.
Sözü size veriyorum.
Teşekkür ederim. Şimdi bu konu gerçekten mühim. Çünkü bizim yıllardır böyle geleneksel olarak söylenen klişe bir ifade vardır. Sultan 2. Abdülhamit Han zamanında hiçbir toprak kaybı olmamıştır. Bir karış toprak kaybı olmamıştır diye. Bu genel bir ifadedir. Genel bir şekilde söylenir. Ancak son zamanlarda ki geçenlerde ben de okudum gazetelerde çok büyük toprak kayıpları oldu 6 senede diye böyle yazıldı. Şimdi bu dinleyicilerimizin veya bu konuya muttali olanların, bilgi sahibi olanların kafasında bir karışıklık da meydana getirebilir tabii ki. Dolayısıyla bunu net bir şekilde ifade etmek gerekirse olaya şöyle bakmak lazım. Öncelikle 2. Abdülhamit Han dönemini bir bütün içerisinde değerlendirmek lazım. Bir bütün içerisinde baktığımız zaman 2. Abdülhamit Han'ın dönemi 3 kısma ayrılabilir. Hatta ayrılmak zorunluluğu vardır. 3 kısma ayırmak zorunluluğu vardır. Bunun birincisi 2. Abdülhamit Han'ın tahta çıktığı ve hemen ilan etmek zorunda kaldığı 1. Meşrutiyet dönemi. İkincisi bunu lağvettiği ve tamamen inisiyatifi, idareyi kendi eline aldığı bizzat Sultan II. Abdülhamit Han'ın idare dönemi ki bu 30 senedir. İkincisi ise 2. Meşrutiyet, tahttan indirilinceye kadar devam eden 2. Meşrutiyet dönemi. Dolayısıyla burada 3 kısma ayrılıyor. Şimdi 2. Abdülhamit Han'ın hiçbir toprak kaybı olmamıştır diye söylendiği dönem, ima edilen dönem, Abdülhamit Han'ın bilfiil idareyi elinde tuttuğu dönemdir. Bu söylenir. Diğer kısımlar bunun içerisine konulmaz. Yani o sebeple bir defa hani bunu söyleyenleri tenkit ederken nasıl söylediğini, ne maksatla söylediğini sözü bilmesi gerekir tenkit eden insanın. Yani 2. Abdülhamit Han zamanında siz hiçbir toprak kaybı olmadığını söylüyorsunuz ama işte bu kadar bu kadar bu kadar toprak kaybedildi. Ama bunu söyleyen insan bunu 33 sene olarak değerlendirmiyor. 30 sene olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla siz önce muhatabın ne söylediğini iyi bilmeniz lazım. Bunu söylemeden önce muhatabın sözünü anlamanız lazım. Ona göre cevap vermeniz lazım. Yoksa cahil durumuna düşersiniz. Peki diğeri de ben mesela orada bazı sözler söylendi. Bazı ifadeler yapıldı. Yani işte toprak kayıpları ifade edilirken yani Mısır, Tunus gibi yerler bunlar 1882 yani 30 yılın içerisinde ifade edilen bir dönemde de söylendi. Şimdi bunlara da bakmak lazım. O zaman kısaca 2. Abdülhamit Han dönemini bu 3 kısım itibariyle bir görelim. Mesela Bosna Hersek'in kaybı diye yazıldı. Bir gazetemizde Bosna Hersek'in köşe yazarları 2. Abdülhamit Han dönemine. Halbuki Bosna Hersek isyanlarının en yoğun olduğu dönem ve kaybedilmesine doğru gittiği dönem 1875-76 yıllarıdır. Yani henüz 2. Abdülhamit Han tahta değil. Kim? Tarihi iyi bilmek lazım. Bu dönem Abdülaziz Han'ın son dönemi ve artık tahttan indirilmesine yakın olduğu dönem ve tahttan indirilip 5. Murad'ın tahta çıkartılmış olduğu dönem. O zaman bu dönemin sorumluluğu kimin elinde? Mithat Paşa ve 1. Meşrutiyet taraftarlarının elinde. Hüseyin Avni Paşa, Mithat Paşa ve bu ekibin elinde. Şimdi bunlar Abdülaziz Han'ı şehit ediyorlar. Bakın bir padişahı şehit ediyorlar. Yerine kendileri akli melekelerini de neredeyse tamamen kaybetmiş bulunan 5. Murat Han'ı tahta çıkartıyorlar ve bütün inisiyatifi ellerinde tutuyorlar. Şimdi siz burada daha tahtta bile bulunmayan 2. Abdülhamit Han'ı nasıl sorumlu tutabilirsiniz? Bu gerçekten akıl alacak bir şey değil. Balkanlar ki 12 Mayıs 1876'da mesela Berlin memorandumunu esaslarını ortaya çıkıyor. Burada güvenliğinin tehlikede bulunduğu yerlerde yabancı devletler tarafından savaş gemisi gönderebilecekler. Şimdi bunları bizimkiler kabul etmek durumunda kalıyorlar. Mithat Paşa ve taifesi. Halbuki bunları sonradan 2. Abdülhamit Han İngilizleri de devreye sokmak suretiyle geri plana itecektir ve bazı müdahaleleri azaltacaktır. Yine bu dönem Bulgar isyanlarının en şiddetli olduğu dönem. Yani yine bu karışık olduğu dönemde Bulgar isyanları var. Ve Amerikalı misyonerler bu dönemde 15 bin Bulgar'a karşılık 30 bin ila 100 bin arasında Türk'ün öldürüldüğünü kaydediyorlar. Hangi dönem? Abdülaziz Han'ın şehit edilip ortaya karışık bir devrenin, padişahın, başta padişahın bulunmadığı dönem bile diyebiliriz biz buna. Çünkü akli melekeleri yerinde olmayan 5. Murad'ı tahta çıkarmışlar ve istedikleri gibi hareket ediyorlar. Zaten bu istedikleri gibi hareket 2. Abdülhamit Han'ın bunları 1. Meşrutiyeti ortadan kaldırışına kadar devam edecektir. Şimdi böyle bir durumda bakıyorlar ki 5. Murad'ın tahtta durmasının imkan ve ihtimali yok. Neden? Çünkü bir halifenin akli melekelerinin yerinde olması lazım. şayet bu yoksa halifelik yapamaz. Dolayısıyla bu defa Mithat Paşa taifesi 2. Abdülhamit ile bir anlaşma yapıyorlar. Ve kendisini tahta çıkarmak karşılığında 1. Meşrutiyet'in sözünü alıyorlar kendisinden. Yani biz seni tahta çıkartırız ama böyle bir yolla çıkartırız. Bu şekilde çıkartırız. 2. Abdülhamit de muhtemelen bu sözü onlara veriyor. Yani oraya gelinceye kadar. Kendisi tam manasıyla meşrutiyet taraftarı mıydı? Değil miydi? Böyle bir düşüncesi var mıydı? Net ifade edemiyoruz. Çünkü Abdülhamit Han 1. Meşrutiyeti lağvedinceye kadar inanın meşrutiyetin alınan kararların tümüne bir hakkın uymuştur. Hiç yani en küçük bir uyumsuzluk göstermemiştir. Her ne gerekiyorsa tam manasıyla uymuştur. Dolayısıyla bu hali gözden geçiren tarihçiler aslında 2. Abdülhamit Han'ın meşrutiyete çok çok da karşı olmadığını mı, yani bunu bir meşret meclisi olarak alınırsa, ki Osmanlı her zaman buna uymuştur, meşrete, bunu bir meşret meclisi gözüyle baktığı zaman bundan çok da uzak kalmıyor. Ve alınan kararlara da tam manasıyla uyuyor. İşte bu sebeple 2. Abdülhamit Han meşrutiyete karşı mıydı? Yani yeri geldiği an lağvedecek miydi? Yoksa gerçekten şartlar oluşmasa onu lağvetmeyecek miydi? Bu konuda kesin bir şeyler söylemek zor olarak görünüyor. Peki neden lağvetti?
Evet,
değil mi? Yani hemen ortaya böyle bir sual akla geliyor.
Yani keyfi bir harekette mi bulundu?
Evet. Şimdi burada da işte 1. Meşrutiyet dönemi ortaya çıkıyor. 1. Meşrutiyet döneminde neler oldu? 1. Meşrutiyet döneminde ilk olarak Osmanlı Devleti bir oldu bittiyle 93 harbine, yani 1877-78 Osmanlı-Rus harbine sokuldu. Ve bunun da mimarları Mithat Paşa taifesi, yani meclis. Hatta 2. Abdülhamit Han böyle bir savaşa devletin girmesini istemiyor. Muhtemelen devletini çok iyi tanıyor. Ordusunu iyi tanıyor. Rusya'nın gücünü iyi biliyor. Başına neler gelebileceğini tahmin ediyor. Bu savaşa hiç taraftar değil ve istemiyor. Ama padişah bu savaşa mani olamıyor. Neden? Çünkü yine bir kumpas 2. Abdülhamit Han'ın karşı çıkınca Rus dostu diye çıkartılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani Osmanlı Devleti belki de en kadim, en büyük darbeyi yediği, yıllardır, son 200 senedir en büyük darbeyi yediği ve devamlı sıcak savaşın içerisinde bulunduğu Rusya'ya karşı, ki Rusya o dönemde Osmanlı Devleti'nin baş etmesi kolay olmayan bir devlet ve netice itibariyle Avrupalılar her zaman iş masaya geldiğinde Rusya'nın tarafında yer alıyorlar, Rusya'nın yanında yer alıyorlar veya menfaatleri icabı Osmanlı'yı destekliyorlar. Yani Osmanlı'dan bir takım tavizler koparmak karşılığında bu defa Rusya'ya iki adım geri getiriyorlar. Böyle bir durum. 2. Abdülhamit Han, tabii bunu yıllar içerisinde daha iyi göreceğiz ama başlangıcından itibaren çok iyi yetişmiş bir siyaset adamı olduğunu biz bu noktada anlıyoruz. İşte bu dönemde 2. Abdülhamit Han, yani Osmanlı Devleti Rusya'yla savaşa girmek zorunda kaldı. Peki ne oldu bu savaşın sonunda? Bakın, bu savaşın sonunda Karadağ büyük devletlerin de desteğiyle istiklaline kavuştu. Şimdi giden yerlere bakıyoruz. Şimdi insanlar bunu ne yapıyor? Abdülhamit Han dönemine hemen oturtuyorlar. Bakın işte bu toprakları kaybettik. Bulgarlar bu savaşta çok büyük menfaatlerle çıktılar. Neredeyse büyük Bulgaristan İmparatorluğu kuruldu. Yani o hale geldi. Ve bunu Ayastefanos anlaşmasıyla sağlattılar. Tunus'un işgali. Yani Tunus 1871'de Tunus Beyliği veraset yoluyla Mehmet Sadık Paşa'nın oğullarına bırakılmıştı 1871'de. 1877-78 savaşlarında da büyük devletlerin müdahalesine açık hale getirildi. Yine 93 harbi. İşte Tunus'a 1882'de bu anlaşmaya istinaden Fransızlar müdahale edeceklerdir. İkinci Abdülhamit Han bunu tanımak istemeyecek. Tunus'a yardımcı gönderecek, kuvvetler gönderecek. Fakat Mehmet Sadık Paşa Fransızlarla anlaşacaktır. Yani burada Tunus'un, evet Tunus 2. Abdülhamit Han zamanında sanki elden çıkmış gibi gözüküyor ama çıkışın sebepleri yine 93 harbindeki anlaşmalara bağlı olarak ortaya çıkıyor. Mısır'ı kaybettik deniyor. Mısır da aynı şekilde. Mısır'da Kavalalı ailesinin eline geçmişti. Malum hatta 2. Mahmut döneminde Mısır orduları Kütahya'ya kadar gelmişti. Şimdi bir insanın sadece 1882'de İngiltere Mısır'a müdahale etti diye bakamaz Fehim Bey. Evet. Yani bunun ne yapması lazım? Tarih gerisi bu olay nerelerden kaynaklanıyor? Ne hakla müdahale ediyor? Niçin müdahale ediyor? Bunları görmesi lazım. Zaten idare iç işlerinde serbest olarak Mısır böyle bir bağımsız noktaya gelmiş. Kavalalı ailesine bırakılmış. Hatta Osmanlı Devleti'ni 2. Mahmut döneminde en sıkıntılı bir halde bırakmışlar. Ve 1882'de İngiltere Mısır'a yine 1866'da ki bu da 2. Abdülhamit Han öncesindedir yapılan anlaşmalarla bir müdahale hakkı ki orada bir Hristiyanlarla Müslümanlar arasında bir çatışma meydana getirip müdahale doğurmuştur. Ama 2. Abdülhamit Han bunu hiçbir zaman tanımamıştır ve ardından Rusya'yı ve Fransa'yı kullanmak suretiyle Mısır kuvvetlerinin çekilmesini sağlayacaktır. Fakat içerideki hıyanetler yüzünden ve bir takım yanlışlıklar yüzünden Mısır'a müdahalesi hep devam edecektir. Gelelim Kıbrıs. Kıbrıs'ı da aldı diye yazdı. 2. Abdülhamit Han zamanında kaybedildi. Hayır, Kıbrıs'ın sadece idaresi verildi İngilizlere. Neden verildi? Şimdi yine geliyoruz 93 harbine. Ayastefonos anlaşması bir felaketti. Yani Ruslar Erzurum'a geldiler bir taraftan. Ve Kars'ı, Batum'u, Ardahan'ı, Doğu Beyazıt'ı biz bu anlaşmayla kaybettik. Bu savaşla kaybettik. 2. Abdülhamit Han'ın sebebiyle değil, 1. Meşrutiyet taraftarlarının sebebiyle, 2. Abdülhamit Han'ın mani olamadığı bir savaş sebebiyle. Diğer taraftan nereye geldi Ruslar? Yeşilköy'e geldiler. Yeşilköy'e. Ve Ayastefonos işte Yeşilköy. Anlaşma burada yapılıyor. Yani işte 2. Abdülhamit Han bütün bu olaylara sebebiyet verince bir madde koydurmuştu. Bir durumda, herhangi bir durumda birinci meşrutiyeti iptal edebilecekti. Bu maddeye dayanarak lağvetti. Ve şahsi idaresini eline aldı. İşte bu şahsi idaresini eline alınca büyük devletler nezdinde bir takım faaliyetlerde bulunmak suretiyle ertesi sene Berlin Konferansı'na topladı. Ve Berlin Konferansı'nda İngilizleri kendi tarafına çekti. Bulgaristan'ı 3 bölgeye ayırttı. Elden çıkmış olan Makedonya'yı tamamen Osmanlı Devleti'ne bağladı.
Dehşet birisi.
Çok küçük bir noktada Bulgaristan Krallığı kuruldu. Bulgaristan 3 bölgeye ayrıldı. Doğu Rumeli ise yine Osmanlı Devleti'ne bağlı hale geldi. Fakat sadece bir Hristiyan idaresinde bulunacaktı. Ama Osmanlı Devleti'ne bağlı olacaktı.
Kıbrıs?
Kıbrıs'ın idaresini sadece İngilizlere vermek suretiyle bütün hukuki sahipliği Osmanlı Devleti'nin idarede. Yani sadece Kıbrıs'ta böyle bir imkan. Yani bunu yarın bu idareyi alabilir. Kıbrıs Osmanlı Devleti'nin.
Tamamı değil mi?
Tamamı. Hiçbir şeyi yok. Yani bir İngiliz valisi tarafından idare edilecek gibi bir husus. Tek nokta. Yani siz bir takım imkanlar tanırken neyi aldığınızı, neyi kaybettiğinize bakarsınız. Yani ne alıyorsunuz, ne kazanıyorsunuz. Çok büyük oranda Osmanlı, Abdülhamit Han kaybettiği topraklara çok büyük oranda yeniden sahip oldu. Ve bu arada bir siyaset İngilizleri kendi tarafına çekti. İngilizlerin siyaseti değişmeye başladı. Ki 2. Abdülhamit Han İngiliz siyasetinden ancak 1882'de Mısır'a İngilizler müdahale edince vazgeçecektir. İşte o zaman bu defa onlara karşı da Almanları ve Rusları kullanmaya başlayacaktır. Bakın, yani dünyada artık bir denge siyaseti var. Ve 2. Abdülhamit Han bunu son derece müthiş bir diplomasi ile kullanmasını iyi biliyor. Osmanlı Devleti aslında 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonun başlangıcıdır. Yani burada Osmanlı Devleti bittiği belli olmuştu. Parçalandığı belli olmuştu, yutulduğu belli olmuştu. Bunu 2. Abdülhamit Han'ın şahsi idaresi 30 sene. Ama bu 30 senede yıkıldı, yıkılacak denilen devleti dünyanın bir numaralı siyaset devleti haline getirdi. Yani dünyada etkili, söz sahibi, dünya arenasında oyun oynayan, gücü olan, İslam Müslümanları yeniden bir birlik halinde Osmanlı Devleti'ni tek kurtarıcı olarak gören, dünya Müslümanlarının, yani bizim bir halifemiz var, bir başımız var, bir büyüğümüz var dedirten bir noktaya getirdi Sultan II. Abdülhamit Han'ın idaresi. Şimdi siz tutup da Abdülhamit Han'ın elini kolunu bağlayan, o birinci meşrutiyet döneminde 93 harbine sokan ve Anadolu'da İstanbul'u 1 milyon göçle, görülmemiş bir göç dalgasıdır. Balkanlarda korkunç katliamlar yaşanmıştır. Şimdi bunları çok iyi gözden geçirmek lazım. Korkunç katliamlar ve 1 milyon göç boş yere yaşanmadı. Ekonomisini, siyasi hayatını, mali durumunu yerinden sarsan, bir de bunları giderebileceksiniz zaman içerisinde. Ve çok büyük bir borç üzerine, borç yükünün altına girmiş bir devleti, devlete bu hayatiyeti kazandırmak. Bu müthiş bir siyasetti.
1-2 yıl değil, 33 yıl.
Evet.
Dile kolay. Yani bütün dünya devletlerinin o zaman o ne der diye düşündüğü bir kimse vardı.
Evet, yani bir karar alacakları zaman artık Osmanlı'ya bakıyorlardı. Evet. O ne diyecek diye, o ne söyleyecek diye ona bakıyorlardı.
Evet. Hocam böyle uzun bir girizgah yaptık ama isterseniz bir ara verelim, biraz dinlenelim.
Peki.
Sevgili dinleyiciler, ikinci bölümde buluşmak dileğiyle.
sevgili TGRT FM dinleyicileri, Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde beraberiz hocamızla, Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil. Bugünkü konumuz İttihat ve Terakki'ydi. Hocam, gelen suallerden birisini size sormak istiyorum. Şöyle diyor bir yazarımız bir gazetede: Enver Paşa Edirne'yi düşmandan geri almış. Yoksa Selimiye'yi görmek için bugün Bulgaristan'a gidecekmişiz diye yazmış bir yazar. Ne dersiniz?
Evet. Şimdi 2. Abdülhamit Han'ın bu defa son dönemine, yani 2. Meşrutiyet dönemine gelmek gerekiyor. 1. Meşrutiyet dönemi Mithat Paşa'nın etkisinde olduğu bir dönemdi. 2. Meşrutiyet dönemi de Enver Paşa, yani İttihat ve Terakki Fırkası'nın dönemi oldu. Biz tabi İttihat ve Terakki Fırkası'na ayrıca döneceğiz. Çıkışını,
birazdan
gelişmesini, faaliyetlerini ve bir takım hususiyetleri anlatacağız. Ancak benim anladığım kadarıyla siz Fehim Bey öncelikle suallere biraz girmek istiyorsunuz.
Çünkü yani bayağı güncel.
Çünkü güncel bir mevzu ve bazı hususlar anlatıldı, yazıldı. Dolayısıyla onlara bir cevap da olmasını arz ediyorsunuz.
Evet.
Hay hay. Bu arada da mailler geliyor. Ben İlknur kardeşime teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Sarıkamış ve Abdülmecit Han'ı da inşallah gelecek programlarda anlatacağız.
İnşallah.
Bu arada İdris Doğru Bey'e de muhabbetlerimi bildiriyorum. Teşekkür ederim. Şimdi ben bu hafta Edirne'deydim.
Evet.
Edirne'deydim. Talebelerimi Edirne'ye götürdüm. Ve Selimiye'yi de gezdik. Orada Şükrü Paşa anıtı var. Şükrü Paşa'nın 1912'nin sonu ve 1913 Balkan Savaşları esnasında Bulgarlara karşı 40 gün dayanması istenmiş Fehim Bey. 40
evet.
gün. Fakat yani hiçbir yardım ve şey almadan orada 40 günlük, o esnada 40 gün içerisinde yardımcı kuvvetler gelecek. Sen 40 gün dayan, gerisini bize bırak. İttihat ve Terakki'nin ordumuzun Şükrü Paşa'dan isteği. 40 gün değil, tam 155 gün orada Bulgarları durduruyor. 155 gün dayanıyor.
5 ay.
Evet ve
geçmiş.
Hiçbir şey yok. En sonunda yokluk ve kıtlık içerisinde teslim oluyor. Yaklaşık 20 bin civarında askerimizi bugün saray içinin bulunduğu yerde karantinaya, şey altına alıp açlıktan öldürüyor Bulgarlar. Bulgarlar açlıktan öldürüyorlar. Ve o savaşlarda 300 bin insanımızı kaybediyoruz biz. 300 bin. Biz korkunç bir şey. Şimdi İttihat ve Terakki'ye biraz fazla vuruyormuşuz gibi. Hafızayı beşer nisyan ile malüldür. Eğer ne yaptığını bilmiyorsan fazla vuruyormuşuz gibi gelir insanlara. Neler yapıldığı, neler edildiği biliniyorsa, bilinmiyorsa çok vuruyormuşuz manası ortaya çıkar. Acaba çok mu vuruyoruz, az mı vuruyoruz bilmiyorum. Ben daha bir takım şeyler söyleyeceğim. Bırak bunları bilmek. 80 sene İttihat ve Terakki bu memlekete, bu millete kahraman olarak lanse edildi. İttihat ve Terakki'nin. Yani yaptıkları bilmek bir taraf, adamlar yaptı, yıktı, kaçtı, gitti ve buna rağmen 80 senede bütün onların zihniyeti bu memlekette yaşatıldı ve bu adamlar da kahraman diye bilindi. Ama bazı yazarlarımız, çizerlerimiz herhalde tarihten bir haber, tarihi okuma, tarihi yorumlama, tarihi anlama şeyinden uzaklar. Şimdi Şükrü Paşa hadiselerini anlatan daha sonra bir tane ittihatçı, ittihatçıların ileri gelenlerinden Reşit Paşa var. Reşit Paşa anılarında anlatıyor. Reşit Paşa'nın anılarında. Doktor Bahattin Şakir, talebelerime de söyledim orada. Bahattin Şakir bu ittihatçıdır. Ve orada Hilal-i Ahmer'in yani Kızılay müfettişi olarak bulunuyor. Şükrü Paşa'nın yanında. İttihatçı.
Evet.
İttihatçıların en ileri gelenlerinden. Enver Paşa gibi bir Ermeni kurşunuyla o da gidecek sonradan. Ne diyor biliyor musun? TGRT FM'in kıymetli dinleyicileri herhalde biraz şaşırırlar. Selimiye Camii bu Bulgarların eline geçmesin. Dinamitlerle patlatıp yıkalım.
Diyebiliyor.
Diyebiliyor, evet. Yani Enver Paşa olmasaydı Selimiye'yi biz göremezdik, Bulgaristan'da değil, bizimkiler, Bulgarlar yıkmadı. Ama Şükrü Paşa herhalde müdahale etmese, sözünü dinlese, belki Enver Paşa'ya falan teklif etse Selimiye'yi de yıkarlardı bunlar. Düşün, ileri dereceye bir İttihatçı Bahattin Şakir Selimiye'yi yıkmaktan söz ediyor, Bulgarların eline geçmesin diye. Ne kadar güzel bir düşünce değil mi? Selimiye Bulgarların eline geçmesin. Ne kadar halisane bir düşünce. Zaten dikkat edersen bütün İttihat ve Terakki üyeleri için çok halis niyetliydiler. Çok gayretliydiler. İyi niyetleri vardı falan filan, hep bu söylenir. İyi niyetle vatan yıkmak. İyi niyetle vatanı parçalamak. İyi niyetle vatanı bölmek. İyi niyetle Türk'ün 1000 yıllık, 2000 yıllık genleriyle oynamak, geleneklerini mahvetmek. Herhalde ancak böyle olur. Bu nasıl bir iyi niyetse bunu hala böyle ortaya ısıtıp ısıtıp getirip söyleyebilirler. Buyurun işte Bahattin Şakir Bey'in yaptığı. Diğer taraftan Talat Bey oraya gidiyor. O da ordu içerisinde ve askerin içerisinde geziyor, dolaşıyor. Tabii Şükrü Paşa biliyor onun geriden ne tür arkasının olduğunu, ekibinin olduğunu, kendisine pek dokunamıyor. Ancak adam bir müddet sonra askerin içerisinde ciddi manada bir propaganda faaliyetlerinde bulunuyor. Ve söylerken de Rumeli bizim neyimize? Rumeli ile bizim ne işimiz var? Biz bu toprakları neden savunuyoruz? Askeri savaşmaktan ve çarpışmaktan alıkoyuyor. Bunun üzerine Şükrü Paşa kendisini çağırıyor. Ve evladım sen gençsin. Böyle şeyler yapma. Seni kurşuna dizdirmem lazım. Seni bırakıyorum, doğru askerin arasından çık ve İstanbul'a dön diyor ve kovuyor adamı. Bu Şükrü Paşa, bakın 155 gün düşmanı bu şekilde kovalamış ve orada talebelerim önünde fotoğraf çektirdiler. Yani Edirne'ye gidip de Şükrü Paşa anıtını, oradaki askerlerimizin çektiği çileleri görmeden çıkmak olmaz. Yani çok güzel yapmışlar. Gerçekten tebrik etmek lazım. Tarihi yaşatanlara, orada böyle gençlerimiz öğlen hoşaf ve yarım ekmek. Akşam yemeği yok. Ertesi sabah hoşaf ve bir ekmek. Öğle yemeği yok. Akşam hoşaf, yarım ekmek. Hoşaf ve ekmekle duruyorlar aylarca Fehim Bey. Bu insanlar orada 5 ay bu şekilde bir mücadele içerisindeler. Ama bizim İttihat ve Terakki subayları veya bir takım insanları o askerleri çarpıştırmamak için mücadele veriyorlar. Bunları anlamak falan mümkün değil. O Edirne müdafiine Bulgarlar o kadar o yaptıkları karşısında, hani düşman da mert askeri sever. Kendisine gerçekten çok hürmet gösteriyorlar. Plaketler veriyorlar. İstanbul'a geldiğinde, İstanbul'a Cemal Bey, o zaman İstanbul muhafızı, İttihatçı, buna diyor ki halk seni linç edecek diyor. Linç edecek diyor. Ve gemisinin pencerelerini kapattırıyor. Seni görmesinler diye.
Bunu söyleyen Bulgarlar mı? Bu taraf mı?
Bunu söyleyen işte bizim İstanbul muhafızı İttihatçı Cemal Bey. Evet. Yani Bulgarlar düşmanın mertini severiz vardır ya, düşmanın mert adamı sevmek, ondan memnun oluyorlar. Plevne kahramanı
Gazi
Osman Paşa, bunlar öyledir yani dışarıda. Mert düşmandı derler. Yani düşman da bizim için, bazıları için böyle söylerler.
Yiğidi öldür, hakkını yeme.
Hakkını yeme. Fakat bizim Cemal Bey İstanbul'a dönüşünde seni halk linç edecek, görmesinler diye Şükrü Paşa'nın perdelerini indirttiriyor gemisindeki, kamerasındaki. Ve evine gizlice getirttiriyor, çıkarttırmıyor. Şükrü Paşa'ya yapılan muameleyi görebiliyor musun?
Evet.
Şimdi Selimiye ne demişti? Bulgarlar Selimiye'yi, bunlar ortada da bırakmayacaklardı.
Uçuracaklardı yani.
Uçuracaklardı Selimiye'yi. Evet. Bırakalım. Yani Bulgarların belki yapmamış olduklarını yapacaklardı. Bunu şimdi kafadan atamıyoruz. Yani adamın sözü üzerine rastgele bir ifade olarak söylemiyorum.
Buna benzer bir sual daha var hocam. Balkan cephelerine birkaç ay dayanamayan Osmanlı ordusu 1. Cihan Harbi'ne 3 sene dayandı demiş.
Şimdi biliyorlar. Evet. Yani bu da bu tip yazarların ne söylediğini bilmemek, hani sapla samanı karıştırmak diye özel bir böyle ifade vardır. Ne söylediğini bilmemek manasında bir ifadedir. Şimdi Osmanlı Devleti diyorsan, Balkan Harpleri 1912-13, Birinci Dünya Harbi de 1914. İkisi de Osmanlı Devleti dersen, ikisi de Osmanlı Devleti. Değişmedi. Birisi evvel oldu, diğeri daha sonra oldu. Bunun sebeplerini araştırması lazım. Bunların ikisi de İttihat ve Terakki'nin başında bulunduğu İttihat ve Terakki sebebiyle girdi. Ancak Balkan Savaşları'nda ordu içerisine İttihat ve Terakki neredeyse Osmanlı subaylarını, yetişmiş tecrübeli subayları hep emekli etti. Zaten bunu İttihat ve Terakki'nin yaptıkları kısmında bir kısım değineceğiz. Hepsini emekli etti ve genç subaylar arasında hep bir mücadele, yani ayağa kaysın, o başarılı olamasın. Balkan Savaşları'nın iki felaketi vardır. Bir tanesi birbiriyle hiç anlaşamayan bu Balkan milletlerini birleştirme becerisidir. Balkan devletçiklerini birleştirme becerisidir. Bu beceriyi sağ olsun İttihat ve Terakki muvaffakiyetle başarmıştır. Bakın, muvaffakiyetle parantez içerisinde ünlem koyuyorum. Hiç bir araya gelemeyen, kendi hallerine bıraksan birbirlerini yiyecek olan 4-5 Balkan devletçiğini bizimkiler kiliseler meselesini çözerek birleştirmişlerdir. Birleşince hepsi ortak düşman Osmanlı'yı görmüştür. Bizim subayların arasında ise, askerlerimizin, komutanların arasında ise nifak vardır. İşte bu Balkan harplerini Edirne'de dahil olmak üzere kaybetmemize ve felaketlerin yaşanmasına sebep olmuştur. Ancak Birinci Cihan Harbi içerisinde artık topyekün, yani yine burada da savaşa girilmiştir ama bir ölüm kalım mücadelesidir artık. Bütün bir millet, Osmanlı, bütün varlıklarıyla bu ölüm kalım mücadelesinin içerisinde bir hakkın elinden geleni yapmıştır. Başka bir savaştır, başka bir meseledir. Nitekim Çanakkale'de anlattık.
Evet.
Ancak bu da bir Birinci Dünya Harbi'ne giriş, yine bir faciadır. Onu da Çanakkale meselesinde nispeten değinmiştik. Padişahın haberi olmadan girilen bir savaştır.
Evet.
Hiçbir istişare yapılmış olmadan girilen bir savaştır. Almanların savaşı kaybedeceği anlaşıldığında girilen bir savaş olmuştur. Dolayısıyla neticesine baktığımız zaman ister 3,5 sene ister 30,5 sene dayan, 4-5 milyon kilometre karelik bir devletten yüz binlerle ifade edilen küçücük bir şeye düşmüşsün, düşman ayağı altında bırakmışsın ve kaçıp gitmişsin. Bunun hepsinden sorumluluğu İttihat ve Terakki'nin boynunun üzerinedir. Evet. Böyle bir durum söz konusudur. Dolayısıyla şimdi buraya gelmeden önce İttihat ve Terakki'nin dilersek, evet, hani 2. Abdülhamit Han zamanında Osmanlı kaybetti diye usturuplu bir şekilde konuyor ya, 31 Mayıs 1909 2. Abdülhamit Han tahttan indirildi. Şimdi bir ikinci meşrutiyet ilan edildi tahttan indirilmeden.
Evet.
İkinci meşrutiyet 1908'de ilan edildi. Son sene neler oldu bakalım? Yani tahttan çekildiğinde İttihat ve Terakki zamanında neler kaybedildi? 1909 yılından sonraki vakalara bakalım. 31 evet. Mart'tan sonraki. 1912 Girit Yunanistan'a ilhak edildi. Girit'i kaybettik. Bakın 30 senede Girit'te bir şey yok Abdülhamit Han'ın döneminde. Abdülhamit Han tahttan gitti, Girit gitti, İttihat ve Terakki. 1912 yine Arnavutluk istiklalini ilan etti. Arnavutluğu kaybettik. 1912-13 Balkan Savaşları bir felaket oldu. Balkan Savaşları bu millet için en büyük felaketlerden biri yaşatılmış oldu. Makedonya'yı kaybettik. Ege adalarını neredeyse 4-5 tanesi hariç tamamen kaybettik. Meriç Nehri'nin ötesi tümden kaybedildi. Yani şimdi İttihat ve Terakki artık iktidarda. İşte bütün bu felaketlerin yaşanmasına sebep olan İttihat ve Terakki'dir. Bunları kurtarabilmek uğruna, şimdi bu kayıpları kurtarabilmek uğruna delice bir hareketle bu defa Birinci Cihan Harbi'ne ülkeyi soktular. Bütün bu kayıpları güya telafi edecekler. Ama gözleri dönmüş. Gözleri dönmüş. Kimin yanında, ne için girildiğini, ne yapılacağını bilmiyor.
Sormuyor.
Sormuyor. İstişare. Şimdi gideceği yeri bilmeyen bir insan için
hiçbir rüzgar.
Takip ettiği yolun hiçbir ehemmiyeti yok Fehim Bey. İnsan gideceği yeri bilmiyorsa, nereye varacağını bilmiyorsa, onun hangi yoldan gidiyorsa mühim mi?
Değil.
Değil. Hiçbir ehemmiyeti yok. İnsanın, kişinin gideceği yeri bilmesi lazım önce. Bunlar bir taraftan Fas'ı Tunus alacaklar, bir taraftan Viyana'ya varacaklar, bir taraftan Rusya'yı bölecekler, Turan, bütün Türk ülkelerini toplayacaklar, bir taraftan Yemen'e varacaklar. Yani nerede yaşadıklarını, nerede olduklarını herhalde Kanuni döneminde zannediyorlar kendilerini. Bu kadar garip bir şey. Yani akıl alacak, anlaşılacak bir durum değil. Bütün bunlara rağmen dediğim gibi İttihat ve Terakki'yi 80 sene anlaşılmaz bir tutumla hala kahraman olarak lanse edildi. Halbuki İttihat ve Terakki'yi o dönemin insanları dahi çok kısa bir süre içerisinde anladılar. Ne olduğunu anladılar. Yani bir Tevfik Fikret, İttihat ve Terakki iktidara geldiği zaman yaptıkları Yıldız Sarayı, baskın, diğer şeyler, bunları gördüğü zaman adam bu sofracık efendiler ki iltikama muntazır, huzurunuzda titriyor bu milletin hayatıdır, bu milletin ki muzdarip, bu milletin ki muhtazır, fakat sakın çekinmeyin, yiyin yutun hapır hapır. Yiyin efendiler, yiyin, bu hane iştiha sizin. Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin diye bağırıyor. Şimdi
hocam, şimdi konu güzel ama vakit de malum mahdut.
O zaman ben bir şiirle bitireyim yine. Evet. Müsaade ederseniz bir şiirle bitireyim. Bunu da bu kadar yerler kaybedilince biz neyledik o koskoca elleri diyor Osman Yüksel Ser'den geçti. Onunla bitirmiş olalım.
Evet.
Andırırdık coşkun akan selleri, biz neyledik o koskoca elleri. Kosovalar, Plevneler bizsizdir. Yosun tutmuş camilerim ıssızdır. Boynu bükük minareler öksüzdür. Bin yıl oldu toprağına basalı, hayli oldu kılıçları asalı. Bülbüllerin onun için tasalı, sazlar kırık, ayar tutmaz telleri, biz neyledik o koskoca elleri. Yol görünür, Hakan emir verirdi, dalga dalga ordularım yürürdü. Hamlemizden dağlar taşlar erirdi, dolu dizgin açtık nice belleri, biz neyledik o koskoca elleri. Yıldız doğar, talihimiz belirir, sabah olur ulufeler verilir, bir seferde dört krallık serilir, al al ettik kara kara tülleri, biz neyledik o koskoca elleri. Ferman çıkar, dal kılıçlar takınır, meydanlarda Rabbe dua okunur, gölgemizden bütün cihan sakınır, andırırdık coşkun akan selleri, biz neyledik o koskoca elleri. Kosovalar, Plevneler bizsizdir, yosun tutmuş camilerim ıssızdır, boynu bükük minareler öksüzdür, açmaz olmuş kızanlığın gülleri, biz neyledik o koskoca elleri. Hali görür, geleceği sezerdik, bir zamanlar ta Vistül'de gezerdik, haritayı biz kendimiz çizerdik, fetheyledik deryaları çölleri, biz neyledik o koskoca elleri. Rodopların akbaşları yaslıdır, serden geçtiği gönül artık usludur, rüzgarları bile matem seslidir, zafer, zafer der eser diyenleri, biz neyledik o koskoca elleri. Tekrar efendim sevgili dinleyicilerine muhabbetlerimi sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum.
Biz de teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, programımız burada sona erdi. Bu program sizler için Marmara Üniversitesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırladı. Muhittin Sami Ögün'ün göl sesimizi size ulaştırdı ve ben Deniz Fehim Harmanş'a sundum. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz efendim.